geçmişten günümüze Ramazan kültürümüz ve medeniyetimizin sosyal hayatta var olan izdüşümlerinin konu edildiği Gün Akşam Oldu Ramazan özel programı Türkçenin Sesi Radyosu'nda her gün canlı olarak sizlerle. Değerli dostlarımız, güzel insanlar, saygıdeğer, sevgili, hoş, latif, daha da eklemelerimiz olacak elbette. Günden güne bu giriş cümlesi uzuyor. Saygılarla, sevgilerle başlayalım. Ben Alper Tuna.
Ben Mehmet Selim Özban ve teknik yapımda Kasım Yönle birlikte sizlerle olacağız bugün yine 45 dakika. Ve yine Ramazan'dan, hayattan, edebiyattan, güzelliklerden, geleneklerimizden konuşmaya devam edeceğiz değerli dinleyenler. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz.
Evet, saygıdeğer güzel insanlar, Türkçenin Sesi Radyosu'nda dünyanın herhangi bir yerinde bizleri dinlerken birden araya böyle işte canlı bir program olarak giriyoruz. Böyle araya girmeler bence kıymetlidir biz yayıncılar olarak. Süre gelen programlar vardır. Bir de beklenmeyen böyle araya giren, her şey böyle tam rutin ilerlerken birden araya giren programlar vardır. Bizim programımız biraz öyle araya giren bir program. İyi bir program olur yani, bu insana ya ne oluyoruz filan şey yapar, etkisi uyandır. Dün ne söylemiştik? Yani son yardımlaşmadan bahsettik. Biz tabii ki Ramazan'ın ilk gününden bugün hep söylediğimiz gibi çok şeyden bahsettik. Söylediğimiz hiçbir şey birbirinden bağımsız değildi. Müstakil konular değildi. Biz onları müstakilleştirmeye çalışsak da yine de bir bütünün parçaları olarak düşünebiliriz.
Bir bütünün parçaları.
Bugün de o bütünden, işin Ramazan'da malum biz bir insan olarak, bir Müslüman olarak duyargalarımız, duygularımız çok çok daha üst bir noktaya taşıyor değil mi? Yani duygulanmalarımız, hislenmelerimiz Ramazan'la birlikte daha da artıyor.
Evet.
Yani açların halini daha bir iyi bir anlamaya başlıyoruz. Yardımlaşma duygumuz, merhametimiz çoğalıyor. Anlayışımız daha çoğalıyor.
İnsan
değil mi?
Hangi halin içerisinde oluyorsa düşünceleri de ona yönelik oluyor. Zihni de o yönde çalışıyor. Mutlaka oruç olmamızın etkisi var ama oruçtan ziyade dediğiniz gibi Ramazan'ın iklimini yaşamak, etrafta bunun yansımalarını görmek, konuştuğumuz o bütün şeyleri hayatımızda uygulamak ve uygulayan insanların etrafımızda olması, toplumumuzda bütüncül olarak bunun yansımalarını görmek bizim zihnimizi de bu yönde düşündürtüyor ve bize bir etki yapıyor tabii ki.
Ama birebir şey bile, çok haklısınız, birebir açlık bile,
evet,
yani aç kalmak bile hakikaten de daha önce kim ne derse desin, ya ben tokken de açların halinden anlıyorum. Elbette ki anlıyoruz. Anlamayacağımız için söylemiyoruz ama birebir olayın faili olduğunuzda,
yani şahsen ben açken daha iyi anlıyorum.
Ben de öyle. Yani hepimiz için öyledir. İnsan için öyledir. Olayın birebir faili oluyorsunuz artık. Faili olduğunuzda, hani bana damdan düşen birini getirin demiş ya Nasrettin Hoca. Onun gibi bir şey bizimki de. Biz şu anda damdan düşmüşüz.
Evet.
Yani Nasrettin Hoca bir gün uğraşırken damdan düşüyor biliyorsunuz. Aman doktor falan diyorlar. Hayır diyor, doktor çağırmayın, bana damdan düşen birini getirin. Aynen öyle bizimki de. Evet. Şu anda birebir o açlığı yaşıyoruz, susuzluğu yaşıyoruz. Bakın özellikle SŞP kelimelerine dikkat edin bizde. Susuzluktan kaynaklanan falan bir şeyler çıkıyor. Bunda evet, tamamen mesela bir bardak su olsa şurada değil mi?
Evet.
Bu S'ler, P'ler, şeyler hemen yumuşayacak.
Evet. Tam da dediğiniz gibi olacaktır. Ama böyle oruçken konuşmanın da ayrı bir güzelliği
elbette,
var.
Elbette, tabii, tabii. Bir örnek vereceksiniz gibi geldi sanki bana. Ben konuşurken öyle bir yere baktınız gibi geldi ama yanılmışım demek ki. Bir örnek vereceğiniz şeyi oluştu bende.
Yani paylaşmaktan bahsedecektik.
Tabii.
Paylaşmanın her türlüsünden bahsedecektik. Özellikle de İslam toplumlarında, ülkemizde, coğrafyamızda paylaşmak kültürü yaygınlık kazanmış bir kültür. Çok değişik şekillerde görebiliyoruz.
İlk başta şeyden başlayalım mı? İnancımızın bir gereği olarak zekattan.
Evet.
Çok kısa tabii ki.
Evet.
Kültürümüzde, inancımızda daha çok zekatı Ramazan'a denk getirmişler. Böyle bir zorunluluk yok normalde.
Hı hı.
Ramazan'ı bir milat, bir başlangıç olarak kabul etmişler. her sene zekatlar Ramazan ayında verilir olmuş.
Evet.
Halen devam ediyor bu kültür. Malumunuz zekat neydi? Malın en basit tabiriyle, fıkhi tabiriyle insanların malının 1/40'ını muhtaç olanlara vermesi. Allah-u Teala bunu hak olarak görüyor. Vermek zorundasın. Yani fakirin senin malın üzerinde 1/40 oranında hakkı var.
Evet.
Alimler tartışmışlar, hatta alimlerden bazıları diyor ki, özellikle ehli sünnet dediğimiz alimler, 1/40 zekat cimri zekatıdır diyorlar. Çok klasik bir tabirdir bu. Yani artık bir takım çevreler vermeyecekse neredeyse zorlanılacak bir zekattır. Müslümanlar 1/40'la yetinmezler diyorlar. Oysa ki 1/40 bile dünyanın şu ekonomik düzenine baktığınızda, mesela 40 altından bir altın, evet. 40 arabadan bir araba, 40 evden bir
özellikle
ev.
Özellikle bugünkü yani dünyayı düşünürsek, zengin insanların yüzde olarak çok az olduğu ama parçanın büyük kısmını aldığını düşünürsek, yani diyelim ki dünyadaki, şu an tamamen atıyorum rakamları bildiğimden değil ama birkaç şey okumuştum. Dünyadaki insanların diyelim ki %2'si zengin ama bu %2 yaklaşık %90'ını bütün ekonomik gelirin her şeyin %90'ına sahip. Böyle bir zıtlık var, böyle bir orantısızlık, adaletsizlik var. En azından dediğiniz gibi, yani bu İslam dininde zekat şeklinde, diğer din, ilahi dinlerde de mutlaka bunun
yani
bir karşılığı vardır. İslam
namaz
dininde
gibi.
Bunun adı zekat ama diğer dinlerde başka bir şey de olabilir. Çünkü bu Allah'ın kulları arasında kullarının eliyle, kendisinin de emriyle adaleti, yardımlaşmayı, bütünleşmeyi sağlayan bir emri.
Sosyal hayat böyle oluşur zaten. Şimdi şöyle olacak yani. Hani birileriniz sandığı gibi sizle ben mesela örnek olarak yola çıkalım. İlmen bir olmayabiliriz. Boy olarak bir olmayacağız. Olmayacağız da zaten. Maddi imkanlar olarak bir olmayacağız. Olmamalıyız da zaten. Çok büyük uçurumlar olmamalı belki ama İslam o uçurumları ortadan kaldırabilmek için ne yapmış? Zekat gibi bir kurum aslında bu. Zekat dediğimiz sadece bir emir değil.
Evet, bir kurum.
Bir Maliye Bakanlığı gibi bir kurum olarak düşünelim biz bunu.
Ve bu sadece
ciddi bir kurum yani.
Yani olan olmayanı verecek.
Verecek bu.
İlim sahibi ise ilmini de paylaşacak.
Tabii kesinlikle.
Bir bilgi sahibi ise bilgisini paylaşacak. Para sahibi ise parasını. Koyun sahibi ise koyununu paylaşacak.
Tabii.
Ne sahibi ise
i̇şte
onu paylaşmak
yani.
Adına. Tamamen paylaşmak
başlayabiliriz.
Paylaşmak eyleminin kurumsallaşmış haline biz zekat diyoruz. Kurumsallaşmış derken bugünkü devlet kurumlarından tabii ki bahsetmiyoruz değerli dinleyiciler. Evet.
Ya bu anlamda oradan baktığımızda aslında devlet kurumlarını bile içine alabilecek birçok şey söz konusu. Fakat Müslümanlar bununla sınırlı kalmamışlar kültürümüzde. Bizler bununla sınırlı kalmamışız. Sadakalar, fitreler filan gibi bir takım şeylerle yine onu desteklemişiz. Zekatı
yani,
da desteklemişiz.
Zekat bu anlamda en başta geliyor.
En başta tabii
ama
ki.
Ama fitre var yine. Sadaka var.
Sadaka var. Bununla da sınırlı kalmamışız. Sadece Ramazan'la ilişkili değil bu.
Evet.
Yılın 12 ayına yayabileceğimiz bir takım yardımlaşma etkinlikleri düzenlemeyi adeta biz kendimize görev olarak kabul etmişiz.
Evet yani.
Vakıfları, dernekleri düşünebiliriz.
Çok şükür dünyadaki pek çok yoksula, yardıma muhtaca, kötü durumda olana ülkemizin her yerinden çeşitli yardım kuruluşları, devletimiz, çeşitli devlet kuruluşları yoluyla yardımlar ulaşıyor. Ve her gün haberlerde de bunu duyabiliyoruz. Bir yerde bulunan, bir yurt dışında bir ülkede yaşamış insanlardan da bunu duyabiliyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Afrika coğrafyasından gelen insanlar, oraya gitmiş olan insanlar bize bu hadiseleri anlatıyorlar ve her yerde milletimizin, ülkemizin, halkımızın yardımlarını, yardım elini bugün görebiliyoruz. Böyle bir ülkeye mensup olmak, bu milletin bir ferdi olmak da ayrı bir onur, şeref vesilesi aynı zamanda. Ve bu sadece bugün değil, hep Osmanlı'dan bahsediyoruz. Osmanlı'dan öncesinde de, Selçuklu'da da, çeşitli Türk devletlerinde de bugün biz Kutadgu Biliği okuduğumuz zaman, Atabetül Hakaik'i okuduğumuz zaman ve daha birçok eski diye tabir edilen ama eskimeyen o güzel metinleri okuduğumuz zaman onların her sayfasında kültürümüzün o öğelerini, tarihimizi görürken bu paylaşma kültürünü de çok açık ve açık ve net görebiliyoruz. Bu da çok önemli bir şey.
Bu inancımızla ilişki kurmalıyız diye düşünüyorum.
Evet, tabii ki, tabii ki. Yani bu inançtan gelen bir şey.
İnancı kavradıktan sonra, aldıktan sonra biz bunu hakikaten de bir millet olarak en iyi yaşayan bir toplum, bir millet olarak tarih sahnesinde yerimizi almışız.
Evet.
Onun sosyal yardımlaşmasını, dayanışmasını,
şunu belirtmek gerekir,
ibadetini, her türlü formunu en üst düzeyde yaşayıcısı olmuşuz.
Yani paylaşmak, kendinden vermek, yardım etmek dediğimiz olay sadece durumu iyi olanın, zengin olanın, durumu müsait olanın yapacağı bir şey değil. Yani ne kadar varsa onu paylaşmak, onu vermek. Hani açıkça konuşmak gerekirse Türkiye bugün dünyanın en zengin ülkesi değil. En güçlü ülkesi değil. Ama dünyada nerede bir felaket, nerede açlık, nerede bir sıkıntı, nerede fakirlik, susuzluk varsa oraya yardım götüren bir ülke Türkiye ve bu anlamda dediğimiz olay bu. Yani geçenlerde biz küçük bir kısa film izledim. Birisi insanlardan, bu Amerika'daydı zannediyorum, fast food restoranlara gidiyor. Onların önünde insanlardan pizzalarını kendisiyle paylaşmalarını istiyor. Bir sürü insanlar, hiçbirisi adama cevap dahi vermiyorlar. Sonra sokakta çöpün yanında bir adam var. Adam çöpten bir yarım pizza bulmuş, onu yiyor. Adamdan istiyor ve adam kendi pizzasını onunla paylaşıyor. Ve bunu deneysel olarak pek çok yerde denemişler. Hep benzer sonuçlar var. Yani demek istediğim, elinde ne kadar varsa
kesinlikle
onu paylaşmak.
Paylaşmak zaten aslında azlık veya çokluk
değil.
Hatta şöyle bir hadis-i şerifle devam edelim, sonra bir eser dinleyelim. Sizin seçtiğiniz bir eser. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarına sohbet verirken diyor ki, bir ondan büyüktür. Birkaç kere tekrar edince arkadaşları olan eshab-ı kiram efendilerimiz diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, nasıl olur? Bir ondan nasıl büyük olabilir? Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir adamın 100 koyunu vardır. 10 tanesini hibe eder, bağışlar, paylaşır. Bir adamın da 2 tane koyunu vardır. Birini Allah için bağışlar, paylaşır. İşte o bir, Allah katında o ondan çok çok daha büyüktür.
Evet.
Bizim kültürümüz böyle bir kültür.
Evet.
Yani sizin vereceğiniz, bizim vereceğimiz mevzusu değil. Ben ne yapabilirim diyenler aslında en çok şeyi yapabilecek olanlardır.
Bunun üzerinden devam edebiliriz. Şarkıdan döndüğümüzde Tanrı misafiri kavramına değinelim.
Tabii.
Onunla ilgili çok hoş bir küçük fıkra anlatacağım. Biz şimdi paylaşmaktan bahsediyoruz. Geçen bölümümüzde de, programımızda da bizim, siz açmıştınız, çok güzel olmuştu konuyu.
Ekmek Teknesi, İkinci Bahar,
Süper Baba gibi dizilerden bahsetmiştik. Ve özellikle bu üç dizinin bizim kültürel öğelerimizi yansıtan diziler olduğundan bahsetmiştik. Bizim Ramazan'a dair, toplumumuza dair, İslam'a dair bahsettiğimiz şeyler bu dizilerde vardı ve bugün böyle güzel, samimi, içten dizileri arıyoruz da aslında.
Kesinlikle,
dolayısıyla ben de bugün paylaşmaktan bahsediyoruz madem dedim. O zaman bu bizim mahalle kültürümüzün olmazsa olmazlarından olan bir eylem. Dolayısıyla dedim o zaman Süper Baba, Ekmek Teknesi, İkinci Bahar dizilerinden de müziklerinden koyalım birer ikişer ve sizlerle de paylaşmış olalım dedik. Artık günümüz imkanları da çok
her şeye müsait. Eserler mi?
Tabii hepsi bunların enstrümantal.
O zaman şöyle bir şey yapalım diyorum. Şimdi aklıma geldi benim. Biz bunları dinlerken yine konuşabiliriz. Tabii. Ara sıra konuşalım, hepsini dinlemeyelim. Aha. Sürekli çalsın bu, dönsün. Teknik yapımdaki Kasım arkadaşımıza döneyim. Saat 17'ye kadar bu enstrümantal eserler biz konuşsak da konuşmasak da altta sıralı bir şekilde dönsün diyorum. Ne dersiniz?
Olur. Yalnız olur. Bir tane sözlü şarkımız var. Sözlü onunla başlayalım. Ondan sonraki ondan aralarda dediğiniz gibi yapalım değerli hocam.
Tamam, dinleyelim şimdi o zaman.
Tabii benim ilk dizim bu anlamda Süper Baba'ydı. Süper Baba'nın da unutulmaz şarkısı Bana Bir Masal Anlat Baba. Şimdi
onu dinleyelim.
Evet.
Armağan edelim şu anda bizi.
Yeni Türkü'den Bana Bir Masal Anlat Baba isimli yeni, o güzel parça geliyor.
Yeni Türkü seslendiriyordu değil mi? Söz ve müzikleri ona aitti. Böylece almış olalım ve sizlere armağan etmiş olalım. Aldı götürdü tabii ki. Aklıma seslendirme yapmak geldi şimdi. Onlardan hatırlamış olsaydım onlar gibi yapmaya çalışırdım. Çok güzel bir. Şimdi hangi?
Şimdi İnce Saz'ın Balat isimli parçası çalıyor. Bu Ekmek Teknesi'nin dizi müziği.
Böyle çok bir güzel şeydi. Hakikaten de şeyle uyumlu. Yani bu müzikleri duyunca Ekmek Teknesi'ni hatırlıyorsunuz. Ekmek Teknesi'ni hatırlayınca Samimiyet hatırlıyorsunuz. Samimiyet hatırlayınca çocukluğunuza gidiyorsunuz, özlemlerinize gidiyorsunuz. Gelecekte de böyle zamanların olmasını diliyorsunuz Allah'tan. Bunlar kaybedilebilecek, yani müzelik zamanlar olmamalı bunlar.
Evet.
Hepimizin özlediği, istediği zamanlar. Yardımlaşma, dayanışma derken, o Ekmek Teknesi gibi şey filmlerde bunlar, yani birbirine ölümüne komşuluk, ölümüne abartmayalım, hakikaten sonuna kadar birbiri için mücadele eden, sonuna kadar birbirinin arkasında olan insanlar, sadece birbirlerine nakdi yardım yapan, yemek yardımı yapan insanlar değil. Hayatları birbiriyle bütünleşmiş, kaynaşmış insanlar. Biz böyle bir toplumuz veya böyle bir toplumduk. Öyle bir toplum olmaya da tekrar arzu ediyoruz diyebiliriz. Bize bunları hatırlatıyor. Oradan devam edebiliriz. Ramazan kültürüyle alakalı, yardımlaşma, dayanışmayla alakalı neler söyleyebiliriz?
Şöyle şey aklıma geldi. Komik bir. Bu aslında hem ev sahipliği, hem paylaşmayla alakalı, hem de bizde bir söz vardır. Ev sahibinin işine karışılmaz diye. Bununla da alakalı böyle latifeli bir fıkra bu. Bir gün bir padişah tebliğli kıyafet yapıyor ve yanına vezirini alıyor, halkın arasına karışıyor. Çarşı pazar geziyorlar. Padişah, halkın arasında fakir birileri var mı onu görmek istiyor. Biraz daha diyor vezirine, şu çarşı pazardan biraz uzaklaşalım, biraz daha tenha yerlere gidelim, orada tek başına bir ev bulalım da bir adama konuk olalım, bakalım hali vakti nedir, nasıldır, iyi midir. Ondan sonra yürüyorlar, bakıyorlar bir ev, böyle eski, kırık dökük, küçük bir tarla, sadece bir tane koyun var. Ondan sonra diyorlar ki gidelim adamın kapısını çalalım. Kapıyı çalıyorlar. Karşılarında eski püskü elbiseleriyle bir adam kapıyı çalıyor ama adamın yüzü böyle mütebessim, sürekli gülümseyen. Hoş geldiniz diyor, ne güzel ettiniz diyor. Siz diyor Tanrı'nın bana misafirlerisiniz diyor. Evini açıyor. Padişah ve vezir olduğunu bilmiyor ama evini açıyor. Ve hoş geldiniz diyor. Bu sırada tabii Ramazan ayı. Ve iftara da birkaç saatlik bir zaman var. Diyor ki yaşlı adam, işte ben size diyor misafir edeyim diyor. Ben size diyor soframı paylaşayım diyor. Sizinle beraber bugün iftar yapalım diyor. Siz Allah'ın bana hediyelerisiniz diyor. Tamam diyorlar, çok sağ ol diyorlar. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar derken adam diyor ki şimdi diyor siz oturun, sohbete devam edin diyor. Benim diyor hazırlanmam lazım diyor. Size bir şeyler hazırlamam lazım deyince vezir ne yapacaksın diyor. Siz keyfinize bakın diyor. Sonra gidiyor hemen bahçeye. Orada bir tane koyunu var. Koyunu kesmeye tutuyor. Eline bıçağı alıyor. Vezir anlıyor durumu. Gidiyor. Adam kesmesin diye yaşlı adam koyunu, diyor ki ne yapıyorsun diyor, amca diyor bu koyunu niye kesiyorsun diyor, sen zaten bir tane koyunun var, başka bir şeyin yok diyor. Eline davranıyor yaşlı adamın, yaşlı adam vezirin suratına bir tane patlatıyor. Şşt diyor, ev sahibinin işine karışılmaz diyor. Amca iyi yapıyor ama vezirin zoruna gidiyor, koskoca cihan İmparatorluğunun veziri. Vezirin zoruna gidiyor. Padişaha durumu anlatıyor. Tabii padişah da üzülüyor bu duruma. Vezir diyor ki padişahım izin verir misiniz? Bir ders verelim diyor bu adama. Padişah tamam diyor. Neyse o gün yaşlı adam kesiyor koyunu. İkram ediyor. Beraber yiyorlar. İftarlarını yapıyorlar. Ama vezirin yüzünde o kızarıklığı hissiyaten duruyor. Unutmamış onu. Neyse padişah diyor, izin veriyor, bir plan yapıyor. Bir hafta sonra padişah yaşlı adamın evine bir davet gönderiyor ve kendisini saraya çağırıyor. Yaşlı adam bakıyor, kendisine davet gelmiş, tabii şaşırıyor. Gidiyor saraya, yine bir iftar yemeği. Uzun bir masa var. Yaşlı adamı oturtuyorlar masaya, değerli hocam. Vezir hemen adamın yanında. Padişah da adamın karşısında oturuyor. Sofranın başında oturuyorlar. İşte iftara çok az vakit kala padişahın önünde, herkesin önünde altın çatallar, bıçaklar, kaşıklar, tabaklar var. Padişah pencereden bunları atmaya başlıyor. Vezir yaşlı adamın, çiftçinin kulağına gidiyor, diyor ki baksana diyor padişaha diyor. Delirdi galiba diyor. Altın çatılları, kaşakları diyor camdan aşağı fırlatıyor diyor. Öyle deyince bizim yaşlı adam vezirin suratına bir tane daha nakşediyor. Güzelce yani patlatıyor. Ev sahibinin işine karışılmaz diyor. Benim çocukken babamdan dinlediğim hoş bir fıkraydı. Tabii bu böyle bir şey olmayabilir ama bizim kültürümüzde bir misafirperverlik. İkincisi ev sahibinin ne vardır bizde işte ev sahibi elinde ne varsa onu paylaşır.
Öyle biz hem ev sahiplerine meşakkat vermek istemeyiz. Ama onlar da meşakkat almak için evet. Çabalarlar. Kültürümüzde böyle yoğun bir şey vardır. Yani siz ona aman rahatsızlık vermeyin diye direttikçe o da bilakis sizin verebileceğiniz rahatsızlığı rahatsızlık olarak değil bir nimet olarak kabul ettiğini gösterir. İşte dün de bahsettiğimiz o diziler de bize bunları hatırlattı. Beraber yaşayabilme kültürü. Aynı yerden bakabilme, mahalleli olabilme, bir toplumun bir bireyi, o aidiyet duygusu.
Evet.
Bunların hepsi çok ciddi şeyler. Yani bunların hiçbiri, söylediğimiz hiçbir şeyi parayla satın almanız mümkün değil. Ya ben size şu kadar para vereyim de aidiyet hissedim falan diyemezsiniz yani insanlara. İşte ben size şu kadar para vereyim de şöyle bir mahalle kurun diyemezsiniz.
Evet.
Dikkat ettiyseniz bugüne kadar konuştuğumuz konuların hiçbiri, her ne kadar zekat bile desek, bakın zekattan bile biz nerelere geldik.
Evet.
Daha çok böyle işin mali boyutu gibi olsa da işin diğer boyutları çok çok daha önemli. Beraber olabilme, beraber yaşayabilme. Yani düşmüş bir, mesela hepimizin bir yolcu olarak kabul edelim. İçimizde yolda yürürken düşen insanlar olacaktır. Bizim inancımız, kültürümüz böyle bakar konuya. Yolda yürürken düşen insanları da tutmak diğer sağlıklı insanların görevidir. Ama maddi anlamda değil mi?
Evet.
Eğer onu bırakırsak düştüğüyle arkadan gelenler görmeyebilirler onu ve ezebilirler. Onu engelleyebilmek için düştüğünü gördüğümüz insanı kaldırabilmemiz gerekmektedir. Ama her neyse bu. Toplu halde yürüyüş gerçekleştiği için.
Yani yine bir şey aklıma geldi siz bunları söylemişken. Düşeni kaldırmak dediniz. Bizde kültürümüzde, toplumumuzda yoğun bir akrabalık ilişkileri vardır. Dolayısıyla da dilimizde, Türkçe'de akrabalık ilişkileriyle ilgili bir sürü de kelime vardır. Elti, görümce, den tutun, baldıza kadar bir sürü vardır. Ve bizdeki bu akrabalık ilişkileri özellikle yardımlaşma söz konusu olduğu zaman da önemini orada kavramış oluruz. Bir ailede birisi iflas etmiş olabilir, başına bir iş gelmiş olabilir. Akrabaları onun elinden tutar kaldırırlar. Ona ellerinden geldiğince yardım ederler. Bu yine toplumumuzda çok sık gördüğümüz güzel olaylardan birisi.
Akrabası olmayanın da akrabası mahallelileridir. Evet. Yani bizde böyledir. İşte
yine
o yüzden
hadisi şerif vardır. Her cumada da vaiz edilir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bu. Nasıldı değerli hocam?
Hatırlatın. Tam olarak ne ifade ettiğini bilirim.
Akrabalarınızı ihmal etmeyiniz, akrabalarınıza yardım ediniz mealinde güzel bir ayet-i kerime vardı. Bütün ayet-i kerimeler güzeldir tabii de.
Akraba ilişkisini zaten elbette ki dinimizde, Kur'an'da, vahiyde çok önem vermiştir. Hatta Peygamberimiz kendisine ilk vahiy geldiği dönemlerde sıkıntı çıkaran akrabaları vardı biliyorsunuz.
Evet.
Peygamberimize zulmeden akrabaları
Ebu
vardı.
Ebu Cehil gibi.
Ebu Cehiller, Lehebler gibi hepsi Peygamberimizin akrabasıydı. Peygamberimiz bir gün çıktığı kayanın üzerinden diyor ki artık sizden bir şey beklemiyorum. Hiç olmazsa akrabalık haklarını gözetiniz benim için.
Hı hı.
Yani cidden hatta bu geçmektedir siyer kitaplarında. Kur'an'da da benzer şeyler söz konusudur söylediğiniz gibi. Bir güzel örnek vermek istiyorum ama şu fonumuzu biraz duyalım, hep biz konuşmayalım. Sevgili Kasım, biraz duyalım değil mi şöyle fonumuzu?
Evet.
Hadi bakalım.
Biraz biz susalım, fon konuşsun.
Müzik.
biraz önce programa girmeden değerli güzel insanlar, Konya'da gerçekleşmiş bir hadiseyi gördüm. Sosyal medya üzerinden yayınlamış arkadaşlarımız, Konya Bedesten esnafından şehrin meczuplarına iftar verilmiş, iftar yemeği verilmiş. Ramazan'da bir gelenek haline gelmiş bu adeta Konya'da. İftar organizasyonu sonucunda diş kirası diye bilinen uygulamada tekrar yaşatılmış ve katılımcılara haçlık buabında işte haçlık verilmiş daha doğrusu ve hediyeler verilmiş. Meczuplar bizim kültürümüzde ekmek teknesinde de vardı hatırlarsanız.
Evet, ekmek diğer teknesinde de vardı. Bugün ileride yayınlanan Yunus Emre dizisinde de Tapduk Emre'nin dergahında da bir meczup var. Ve meczup bunun bizim kültürümüzdeki yeri apayrıdır. Aslında önümüzdeki hafta pazartesi salı olabilir. Sadece bir programımızı meczuplara ayırabiliriz. Orada bununla ilgili de çok affedersin değerli hocam sözünü kestim. Değerli yazar Zeki Bulduğ'un Müstesna Deliler albümü isimli çok güzel bir meczuplarla ilgili kitabı var.
İnşallah bakalım söylediğiniz gibi. Burada videoyu izlediğimde şunu gördüm. Tabii kısaca söyleyecek olursak meczup deyince aklımıza bizim şey gelmesin böyle hani eli böyle insanlara zarar veren akli dengesi yerinde olmayan tipler değil. Akli dengesinin kimin yerinde olup olmadığı tartışılır tabii. Evet. O ayrı bir nokta. Burada dua seansı vardı. Dua eden bir arkadaş burada meczuplardan biri dua etti. İftar duası. İftar duasını dinledim ben. İftar duasında Allah'ım haricinde hiçbir kelime kullanmadı meczup. Ellerini açtı. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, amin diyorlar. Tekrar başlıyor bu Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, amin diyor tekrar devam ediyordu. Böylece iftar duasını tamamlamış oldular. Sağ olsun esnaf diyor ki, Konya esnafı, biz bunu geleneksel hale getirdik. Her gün birimiz karşılıyoruz masraflarını. Dolayısıyla Konya'daki meczuplarla da, yani kültürümüzde ne kadar ilginç değil mi ya?
Evet.
Buna değinelim dediniz ama kısaca şu noktasına değinelim. İnsanların tabiri caizse tard ettiği, yani toplumların dışına attığı, bilmem bir takım yerlere kapattığı insanlarla toplum bütünleşebiliyor.
Bu, onlarla bugün, bir araya gelebiliyor. Bugün de böyle, geçmişte de böyleydi.
Bu çok ciddi bir şey.
Bir de bizde geçmiş dönemde, Selçuklu döneminde, Anadolu'da, Kayseri'de, Karatay'da, Konya'da meczupları ya da bugünkü kelimesiyle delileri böyle tımarhanelere kapatmıyorlardı. Müzikle tedavi ediyorlardı.
Evet.
Müthiş bir kültür ya.
Bu kısaca değinebileceğimiz bir konu değil ama evet, en basit olarak bu cümleyi anlayalım. Tüm dünyada onlar tımarhanelere tıkılırken, toplumun dışına itilirken bizim toplumumuzda, kültürümüzde bilakis onları o haliyle kabul edip onlarla sosyal hayatın içerisinde yaşamayı hedeflemek vardır.
Evet.
Ve bu şu günlerde bile gerçekleşmektedir. Ben kendi mahallemden hatırlıyorum hala. Böyle mevcut diye nitelendirebileceğimiz bir arkadaşımız var. Şu anda yaz sıcakları çok olması münasebetiyle onu başka bir yere götürdüler. Hı-hı. Ailesi. Ama ben kendisiyle oturduğumda şiir ve sanat konuştuğumu hatırlıyorum. Konuştuk evet. Bana zaten şiir ve sanat tutumumuzdan dolayı beni uzaktan da görse uzaktan bana bağırır hala. İşte ooo neredesin Doktor Fazıl Kısakürek der bana. Konuştuğumuz konulardan dolayı. Ama akli dengesi bizim düşündüğümüz anlamda yerinde değil. Ama daha önce okumuş yazmış olduğu belli birçok konuyu konuşabiliyoruz. Ve toplumun hiçbir yerinde de itilmiş biri değil. Onunla yiyorlar, onunla içiyorlar ya sen git şöylesin böylesin demiyorlar. Bizim toplumumuzun bu güzel hasletlerine dediğiniz gibi ilerleyen dönemlerde değinelim. Biz bugün yardımlaşma dedik bakın meczuplarla bile.
Evet.
Bu anlamda beraber olan bir kültürden. Devam edelim yardımlaşma konusuna zekattan başladık. Sadaka fıtır dedik. Fitre dedik evet, daha doğrusu. Akabinde sadece onu bir ayla sınırlı olmadığını ve tüm sosyal hayatta daha öncesinde hatırlarsanız sadaka taşından bahsetmiştik.
Evet.
Topluma yansıyan birçok boyutu var. Esnafların bu anlamda birbirleriyle yardımlaşmalarına yönelik ahilik çalışmaları var. Evet, çok şeylerden
kurumundan bahsetmiştik.
Yine kısaca değinebiliriz. Aklınıza gelen yardımlaşmalarımızla alakalı neler varsa onlara da değinelim bence.
Tabii yani ahilik kurumu bugün üzerinde çalışmalar yapılan bir konu ama o dönemde halkın, esnafın üzerinde bir kontrol mekanizması, bir yardım mekanizması şeklinde çalışıyor. Çok canlı ve kim nerede sendelerse, kim nerede yanlış yaparsa bunu duyurmadan, açık etmeden, yani bugünkü tabiriyle davulla haber etmeden halletmeye, problemleri çözmeye çalışan bir kurum. Bizim de aslında bir nevi kültürel, bugüne kalan kültürel miraslarımızdan birisi. Bugün yardımlaşma ile ilgili verebileceğimiz çok örnekler var. Bir de şu var, özel örneklerin haricinde şuradan da başlayabiliriz. Sokağa çıktığımız zaman büyük şehirlerde bile, asıl da büyük şehirlerde, pek çok yerde ülkemize gelen, mesela bize şimdi dünyanın her yerinden insanlar dinliyor ya, ülkemize gelen insanlar Ankara, İstanbul, Gaziantep, İzmir gibi pek çok, Konya gibi pek çok şehire gittikleri zaman bu şehirlerde devasa çadırlar görürler Ramazan ayında. Bu çadırların lütfen içerisine girsinler, baksınlar. Orada insanlar sıra bekliyorlarsa onlar da sıraya dahil olsunlar, girsinler, o havayı bir tatsınlar. Orada daha önce de bahsetmiştik belki, hem durumu iyi olmayan, geliri olmayan insanlara iftar veriliyor. Ama bunun haricinde toplumun her kademesinden insanlar o insanlarla kaynaşmaya gidiyorlar ve orada gerçekten çok güzel bir iklim, çok güzel bir hava oluyor. Bugün modern dünyadaki yansımalarından bir tanesi bu eski kültürün.
Bu anlamda yine bizim kurduğumuz kültürümüze var olan vakıflar ve dernekler vardır. Evet. Onlar da hala yaşıyorlar, yaşamaya devam ediyorlar. Özellikle sosyal yardımlaşma anlamında kurulan bu sivil vakıf ve dernekler neredeyse devletin kendisine iş düşürmeyecek derecede işlerine sarılmış bir durumdalar. Özellikle Osmanlı'da ve şimdi de değişen pek bir şey yok. Birçok yere onlar vesilesiyle ulaşılmış. Bunların tamamı her ne kadar devlet müsaade etmiş olsa da sivil katılımlarla olan şeyler.
Tabii.
Tamamen neyi diyelim, ekonomik anlamda da sivillerin katkısıyla oluşturulan. Evet. Yani insanların bu anlamda dev bir medeniyet var, dev bir kültür var. Ne sağlıyor bu? Bulunduğumuz yerde o vakıflar münasebetiyle aşevleri, yani işi daha kurumsal hale getirebilmek için. Bir aşevi kuruyorsunuz. Aşevi o demek. Aşevi ayrıca şu
İnsanlara
demek.
İnsanlara yemek veren.
Kapıyı çaldığınızda, yani sen kimsin, necisin, nereden gelirsin?
Kimse hiçbir şey sormaz.
Senin adın ne, şanın ne, akıllı mısın, deli misin, namaz mı kılarsın, Hristiyan mısın? Yok böyle bir şey. Kapıyı çaldığınız anda buyurun yemek. O anda hani tabildot usulü vardır ya, eskiden de öyleydi. O tabildot usulünü düşünün siz. İşte iki yemek vardır, bir salata vardır, bir tatlı vardır. Aha. Bir de yanında varsa içecek vardır. O kültür çok eskiye dayanan bir kültürdür. Biz de hala devam etmektedir. Aşevi deyip geçmemek lazım. Yani öyle basit bir olay değil aşevi. Hiç kimseye hiçbir şeyi sormadan siz çok zengin de olabilirsiniz ayrıca. Evet. Aşevine geldiniz.
Bir de dünyanın bin bir türlü hali var ya hocam. Yani insanın yarın başına ne geleceği belli değil. Ama şu ne güzel bir haldir ya. Hiçbir şey cebinizde olmayabilir. Zenginsinizdir, başınıza bir iş gelmiştir. Fakirsinizdir, paranız yoktur. Herhangi bir durum olabilir. Bir yer var aşevi diye. Ve siz oraya gittiğiniz zaman birilerinin size yemek vereceğini hiç sorgu suale tutmadan, hiç dediğiniz gibi dininize, dilinize, ırkınıza bakmadan bir nevi Allah'ın o yüce rahmetinin bir tecellisiyle size el uzatacağını, size sizle yemeğini paylaşacağını biliyorsunuz. Ve bugün hani bugün büyük şehirlerde örnek verebiliriz demiştik ya.
Evet.
Yine haberlerde rastladığım bir şey. Ankara'da gördüm, İstanbul'da gördüm, başka büyük şehirlerimizde de gördüm. Aş minibüsleri yapmışlar. Bu aş minibüsleri mesela mahallelere gidiyorlar, bir tencerede çorba da fakirler için kaynatın diyorlar ve mahallenin insanları onlara tencerelerle çorbalar yapıyor her gün bu minibüste devasa tencerelerde toplanıyor ve her gün fakir bir semte gidiyorlar ve orada her akşam durumu iyi olmayanlar, evsizler, yurtsuzlar, yoksullar, kim varsa onlar her gün geliyorlar, o çorbayı orada içiyorlar. Bunlar aynı zamanda halk tarafından işte yeni olabilir, eski olabilir, kullanmadıkları temiz eşyalar da gönderiliyor ve orada diyelim ki birisi kış ayı montu yok, üşüyor, ona mont veriliyor. Kimisinin ceketi yok, kimisinin kafasında beresi yok. Ama çok ilginç olan, yine hani siz bahsetmiştiniz bu askılardan, kim neye ihtiyacı varsa onu alıyor, daha fazlasını almıyor. Ve bu bugün devam ettiriliyor, yapılıyor. Ve şu çok güzel bir şey, o fakir insanlar, o güzel insanlar şunu biliyorlar, akşam saat 8'de aş minibüsü gelecek oraya, aş otobüsü gelecek oraya ve oradan çorbasını içecek.
Kesinlikle bu halen devam ediyor. Bir örnek aklıma geldi, onu vermeden geçmeyelim. Belki birçok insanın bilmediği bir ayrıntıdır. Osmanlı devleti içerisinde günümüz şartlarıyla düşünebileceğimiz bir restoran, lokanta kültürünün olmamasının altında yatan etken de budur. Evet. Yoktur. Restoran ve lokanta kültürü yoktur Osmanlı'da. Nedeni şudur. Bizde öğle namazları hep öyle, yani eskiden kültürümüzde öğle namazları buluşma zamanlarıdır. Öğle namazları esnasında o mevkiye kimler gelmiş, o mahalleye, o civara kimler gelmiş, kimler iş için gelmiş, her şey bilinir. Toplumsal tabiri caizse bir birliktelik söz konusu. Dışarıdan gelen insan da kesinlikle namaz çıkışı doyurulur. Müslümanlar için böyledir. Gayrimüslimler için nasıldır diye soracak olursanız onları da gelişebilir. Ama ticari bir neden için gelmişlerdir, ama iş için gelmişlerdir. Onlar hemen alınıp her kim için geldiyseler o zaten kendi evinde ve kendi malikanesinde ona bakar. Evet. Yedirmek, içirmek, tüm ihtiyaçlarını gidermek, atı, evet, devesi her neyse onunla ilgilenmek, tımar etmek, bir takım şeyler
dinine,
yapmakla
dinine bakınmadan hiç, o kesinlikle Allah'ın misafir olarak
kabul edilir, misafirdir ve ne kadar sürecekse işi, yani günümüz anlamıyla otel, restoran, lokanta kültürü tamamen yoktur. Aslında o dönemde batıda vardır bunlar, fazlasıyla vardır. Fakat Osmanlı'da bunun olmamasının altında yatan etkenler bir gerileme değil, bilakis buna ihtiyaç hissedilmemesidir.
Evet.
Bu çok ciddi bir noktadır.
Yine
bence
kendim yaşadığım bir örneği vereyim. Ben çocukluğum Trabzon'da geçti. Trabzon'dan Ankara'ya geliyorduk. Zannediyorum bayram içindi ya da Ramazan'daydık diye hatırlıyorum. Bayrama yakındı yani. Merzifon'da durduk. Babam arabadan aşağı indi. Bir adam vardı orada. Adam bizi hiç tanımıyordu ama evine davet etti. Annesi annemle çok samimiydi. Adam babamla çok samimi konuşuyordu. Yani ben ilk önce zannettim ki arkadaşlar, karşılaştılar. Yok, sonra anladım ki hayır. Daha önce herhangi bir tanışma yok. Ve çok güzel bir sohbet oldu. Bizi evlerinde ağırladılar. Bizi iftara buyur ettiler. Ben hayatımda ilk defa yeşil mercimek yemeğini orada yemiştim mesela. O aklımda kalmış. Ve aklımda en net kalan şeylerden birisi şuydu. Adam, bizi evine davet eden adam, ismini hatırlamıyorum ama kendisi bir maden işçisiydi. Yerin yüzlerce metre altında çalışıyor. Ve o kazandığı parayla çocuklarına, eşine, ailesine ait olan rızkı bizimle paylaşıyordu.
Bizde rızık paylaştıkça artar, evet, çünkü biz, evet, öyle inanırız.
Ve şey demiştim, genellikle kömür işçileri, maden işçileri 50'li yaşlarda vefat ederlermiş, bazı fiziksel şartlardan dolayı, vücudun biyolojisine etkisinden dolayı. Bize kendi yazdığı el yazması Kur'an-ı Kerim'i göstermişti, henüz bitmemişti o zaman.
Maşallah.
Hala o Kur'an'ın sayfaları gözümün önünde durur ve yani tek tek, herhangi bir sayfasında tek bir hata yok, özenle yazıyor onu ve biz çocuktuk, zarar verebilirdik ama bizden esirgemedi, biz tek tek açtık, ona baktık. Çok güzeldi. Yakınlarda öğrendim, nasıl bir tevafuk ki, rastlantı değil, tevafuk ki, benim eşimin ailesi bir şekilde bu insanları biliyorlar. Bir, onlar da Merzifon'a gitmiş, bağları olmuş. Onlar bana haberini getirdiler. Adam vefat etmiş. Birileri gidiyor ama arkalarında güzel şeyler bırakıyorlar. Hiç adlarını bilmeyen, belki sonra hiç karşılaşmadıkları insanlara bile bir defa karşılaşmaları, tanışmaları yetiyor bazen bazı insanların. Öyle insanlardan Allah razı olsun. Amin. Paylaşan insan, kendinden veren insan, rızkını bölen insan ne güzeldir diyelim ve bir defa da rahmet dileyelim kendisine.
İnşallah şu fonu biraz dinleyelim, çok 30 saniyede olsa hareketleniyoruz değil mi sanırım? Hadi hareketlenelim biraz. Bir örnekle bitirmeye çalışalım. Süremiz azaldı. Siz onu anlatınca benim de aklıma bir şey geldi. Bir gün hemen konuya girmek istiyorum. Annemin başından geçen bir hadise. Eve geldim, baktım hiç tanımadığım misafirler evde oturuyorlar. Hiç tanımıyorum. Bizim akrabalarımıza falan da benzemiyorlar. Neyse tabii misafirlerle oturduk, hasbihal ettik, yedik, içtik, bir takım şeyler yaptık. Gönderdik tabii, sormak olmuyor. Sonra sordum, anne kimdir, ben hatırlayamadım gönderdikten sonra. Annem öyle bir sarılışları var ki ancak... yani evlat ilişkisi, evlat anne ilişkisi olabilir. Annem dedi ki, ya bu dedi güzel kızımız dedi bir gün dedi bize dedi geldi, çamaşır makinesinin şeyini tamir değil de kontrol etmek için firma göndermiş kızı. Hanımefendi. Annem de tamam tabii gel evladım demiş, telefonla aramış annemi, gelmiş. İşte bakmış, kontrol etmiş, çamaşır makinesi çalışıyor, şöyle oldu böyle oldu. Anneme bir takım direktifler vermiş. Gideceği zaman da annem demiş ki yok öyle. Gidemezsin. Annem yemek falan hazırlamış, yedirmiş, içirmiş. Onunla sohbet etmiş hanımefendiyle. Kız o kadar memnun kalmış hanımefendi. Hiç ummadığı bir şey tabii. Bizim hani geleneksel kültürümüzde bu çok yaygındır evet. Yani. Herkese yapılır. Kendisi için özel yapıldığını düşünmüş. Oysa ki annem herkese yapar bunu. Sonra eşiyle bizi birkaç kere ziyaret etmiş. Benim o karşılaştığım gün de bayram günüydü.
Evet.
Bayram artık her bayramda, yani. Her bayramda da eşiyle, çocuklarıyla birlikte annemi ziyarete geliyorlar. Evet. Meseleyi uzatmamak için annem onunla tabii konuşmuş, hasbihal etmiş, sen neler yaparsın kızım, şöyle mi olur, böyle mi olur, ona direktifler vermiş. Kocan ne iş yapar işte, aman çocuklarına şöyle davran, kocana şöyle davran, şöyle güzel insanlar olur filan diye annem ona kendi dilinden güzellikler şey yapmış. Yani halen sürüyor annemin hiç tanımadığı, belki de hayatının hiçbir kültürel anlamda da hiçbir uyum olmadığı. Anlatabiliyor muyum? Annem onunla o doğal diyaloğu kurmuş ve halen birkaç insan böyle bizim evimizi bayramda ziyaret ediyorlar ellerinde tatlılarla. Ne yeni güzel. Dostlar kazanmış olduk.
Ne güzel.
Bu işte bizim kültürümüzün, inancımızın bizlere bir armağanı. Sosyal hayatta var olan bir armağanı. Benim annem gibi sayısız anne halen evet. Bu kültürde yaşıyor. Onların ellerinden de öpmüş olalım böylece.
Evet, ellerinden öpmüş olalım. Hepsine hürmetlerimizi iletmiş olalım. Değerli dinleyiciler, gün akşam oldu, Ramazan özel bugün de burada şimdilik son buluyor. Yarın yine karşınızda olacağız inşallah. Herkese paylaşmanın verdiği o ferahlığı, o sevinci yaşamasını, herkesin yaşamasını, bu güzel duyguları dileyerek programımızı sonlandırıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık diliyorum.
Allah'a emanet olunuz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek. Eyvallah, hoşça kalın.